Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah bir soru eşliğinde başladık yine yayına. Soru şuydu, 4,5 yıl önce darbe girişimi yaşamış, üstelik bu darbe girişiminin gerekçesini, iktidarın içinde palazlandığını reddetmedikleri bir cemaate bağlayan bir yönetim, neden bugün bu toprakların gerçeği diyerek tarikat ve cemaat yapılanmasının devlette tekrar olmadığını savunmak zorunda kalır? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri eşliğinde konuştuk, tartıştık ve o yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere bakacağız şimdi ama önce siz yayını paylaşacaksınız Periskop izleyicileri. Hemen aşağıda yayını paylaş tuşu var. Ben de sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden yapacağım. Hatta yaptım bile şu anda. Çağırdım ben de herkesi. Herkes gelsin ki oturalım, konuşalım. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl yazılmış, nasıl çizilmiş. Bir kere bugün günün en önemli sorularından bir tanesi, Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Terkoğlu'nun yazısının başlığı, İçişleri Bakanı hangi cemaatten? Çok yekten sormuş. Çok yekten, yani zart diye girmiş Barış Terkoğlu. Çünkü onlarla ilgili de Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'la ilgili çok ilginç bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği daha önce görülen lüzum üzerine çağrılı korumalarının geri çekildiğini açıkladı. Üstelik iki Barış'ın da açıklama yaptığı şekliyle bu tam da Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın kendilerini berduşlar olarak tanımladığı günün ertesinde yapıldı. Bunun gerekçesini soruyorlar. Kuşkusuz şunu söylemek mümkün. Yani bu saatten sonra Allah korusun ama canlarını sıkacak herhangi bir gelişme olursa eğer artık neden kaynaklandığını hepimiz biliyor olacağız, değil mi? İkincisi, bugün Barış Terkoğlu'nun sorduğu soru, yani onların hani skandal bir karar olarak adlandırdıkları bu korumaların geri çekilmelerinin ardından yaşanan soru son derece ortada. Kim bu Soylu'nun Arif abisi diye sormuş. Arif Önemli adında bir kişiden bahsediyor. Komünizmle Mücadele Derneği'nin eski başkanlarından biri. İçinde pek çok olayın gerçekleştiği, hani kanlı pazarın da dahil olduğu 60'ların sonundan 69'dan itibaren pek çok terör eylemini, özellikle solcu öğrencilere yönelik olarak yaşanmış pek çok terör olayının da içinde olan ama cenazesinde hani kendisinin Süleyman Soylu tarafından abi diye adlandırıldığı bu kişinin kim olduğunu sorguluyor ve Arif Önemli'nin kimliği üzerinden aslında devlette tarikatlerin, cemaatlerin nasıl yapılandığını bir kez daha örnekleriyle ortaya koyuyor Barış Terkoğlu ve soruyor. Süleyman Soylu hangi cemaatten? Bu kadar net. Yani o nurcuların bir koluna bağlıyor ama yayın arasında çok fazla soru gelmiş. Göstereyim bir kez daha. Umak yayınlarından rabıtaydı benim bugün yayın sırasında size kullandığım, gösterdiğim. Bu kitapları Umak toplu olarak çıkardı. Uğur Mumcu'nun yazılarını da derliyor. Ve çok da makul fiyatlara satın alabilirsiniz. Umak Vakfı'nın yayınları. Umak'ın internet sitesi üzerinden de bu alışverişi yapmanız mümkün. Onu bir kez daha duyurayım. Bu arada yine soru gelmiş çok fazla. Bu bir kitap gösterdin İngilizce neydi o ya diye. Sevgili Dilek'in, Dilek Gürsoy'un bir kitabı. Bu çalışma önemli çünkü bütün dünyada tartışılan bir şey bu. Hani medyalar arasında bir geçişkenlikten bahsediyor. Biz de burada konuştuk ya, ana akım medya nerede başlıyor, işte bağımsız gazetecilik nerede bitiyor, hangisi hangisinin alternatifi, alternatif diye bir şey var mı? Türkiye örneğini tartıştığı ve bu konuda Biyanet'i, Medyascope'u ve bizim buradaki yayınımızı, Patronsuz yayını da örnek olarak alan İngilizce yayınlanmış bir çalışma bu. Routledge'ın, dediğim gibi Focus'un yayınları şu anda Amazon üzerinden de satılıyor. Zaten Transmediality in Independent Journalism, the Turkish Case olarak adlandırılmış başta Dilek Gürsoy'un kitabı. Bunu da oradan görebilirsiniz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz geçen yıl Ağustos ayında Dilek'le yaptık bu söyleşiyi Ankara'da. Böyle bir öğleden sonra uzun süre kahve içtik, sohbet ettik. Ben de her şeyi anlattım. Böyle bir şeye neden başladım, derdim neydi, insanlar nasıl karşıladı. Daha önce çok gurur verici bir şey bu elbette. Burada yaptığımızın suya yazı yazmak olmadığını gösteriyor her şeyden önce ama şu anda herhalde sayısı 6 ya da 7 oldu. Son işte 5 sene içinde, biz 5. yılımızı doldurduk. 5 sene içinde 6 ya da 7 toplam hem doktora tezine hem doktora sonrası çalışmalara konu olmuş bir yayın. Şu anda sizin de içinde bulunduğunuz, beraber yaptığımız bu yayın. Evet, doğru. Yayın arasında gelen maillerden bir tanesinde, İsmi hatırlayamıyorum, kusura bakmasın, unutuyorum ama neredeydi, şurada Ezgi Hanım yazmış. İşte sıkça kullandığınız bir söz, hani kardeşin duymaz el oğlu duyar. Gerçekten hala kardeşiniz olacak nitelenince, kardeşiniz olarak nitelediğiniz, meala söylüyorum, daha uzun yazmış ama sağ olsun, nitelediğiniz insanlar tarafından görülmüyorum diye. Tabii görülmüyor canım. Hala bazılar için hala yokuz biz. Yani çok normal. Ama şunu da unutmayın. Yani yok olmak, birileri tarafından yok gösterilmek gerçeği değiştirmiyor ki. Tam bugün Türkiye'de yaşanan konu işte. Siz istediğiniz kadar görmeyin. Ama eğer bu yayının etkinliği ne işe yarıyor diyorsanız bakın. Yani sosyal medya üzerindeki paylaşıma bakın. Her gün izleyen insanların sayısına bakın. Yani bu değişebilecek, değiştirilebilecek, zorla ittirilebilecek bir gerçeklik falan değil ama pek çok çalışmanın da böyle ortaya çıkması aynı zamanda güçlendirici bir etki yaratıyor mu? Yaratıyor doğrusunu isterseniz. Yani gazetecilik kuruluşları, Türkiye'deki gazetecilik kuruluşları hala pek çoğu görmüyor bunu. Önemi yok, gerçekten önemi yok. Yani orada çünkü bunlar bir yandan da kendi etkinliklerini, kendi etkin hallerini de yok etmiş hale geliyorlar çünkü. Yani sorun değil. Burada her sabah insanlarla buluşmak, işte klasik kitapların üzerinden yayın yapmak mesela, o yayınların izlenirliği falan bazılarının görmek istemediği bir gerçeklik. Ya burada ittirilebilecek, bizim en azından ittirebileceğimiz bir durum yok ki. Hayır o bizi göreceksiniz falan diyor. Görmezsen görme. Yani bir şey değişmiyor ki hayatta. Sonuçta bu yayın var mı? Var. İzleyeni var mı? Var. Yani insanlar bunu bir alternatif olarak görüyor mu? Alternatifin ötesine geçtiğimizi artık gönül rahatlığıyla iddia edebilirim ben. Çok rahat hem de. Burada yapılan yorumlar. Ya bugün zaten yayının içinde konuşacağız şimdi. Mesela muhalefetin etkinliği açısından bakıldığı zaman Türkiye'de bunu söylediğimde bazılarınız rahatsız oluyorsunuz ama olun, olmanız gerekiyor çünkü. Belki sizin rahatsızlığınız muhalefete de bulaşır, onlar da bir şey yapma zorunluluğu hissederler. Muhalefetten çok daha etkin halde. Çünkü insanlara ısrarla hep şunu anlatıyorum ben. 5 sene oldu, evet bizim siyasi görüşlerimiz var, hepimizin var. Ama burada konuştuğumuz kendi siyasi görüşlerimiz değil. O yüzden bu kadar farklı kesimden insan, dünyanın farklı yerlerinden insanlar bir araya gelip bir şey yapmaya çalışıyoruz burada. Çünkü televizyonlar da yok. Onlar hala aynı soytarılıkların peşindeler. Ya şöyle bir şeyin yaşandığı bir ülkede gerçeklikten ne kadar sıyrıldığımızı anlamak hakikaten zor mu? Bakın, Ticaret Bakanı cumartesi günü artık dayanacak yeri kalmadı çünkü. Gerçekten dayanacak yeri kalmadı. İnsanlar haklı olarak şunu soruyor. Kardeşim bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı çıkıp diyor ki ben hiç bakmıyorum dolara. Dövizle kurla ilgilenmiyorum. Yok onlar falan yok. 7 alır 7,5'dan satar falan. Bir abuk sabuk şeyler anlatıyor sürekli insanlara. Ve bu ülkenin Ticaret Bakanı kendisine artık yöneltilen bir soru üzerine. Soru şu, çok basit. Kardeşim bu ülkede bebek maması niye pahalı? Çok basit bir soru değil mi? Bu ülkede bebekler var. Doğuyor. Çok şükür doğuyor. Dünyanın en güzel şeyi. Bebekler doğuyor ve onları beslemek için mama kullanılıyor. Doğru mu? İnsanlar da bunu soruyor. Birader, niye bu ülkede bebek maması pahalı? Hanımefendi cevap veriyor. Ticaret Bakanımız Ruhsar Hanım. Diyor ki, dövizle geliyor çünkü. Hanımefendi bir Maliye Bakanı'na da söyler misiniz, Hazine ve Maliye Bakanı'na? Kendisi çünkü sizin pahalılık gerekçesini dövize yaslamanızdan bir haber. Hatta bunu yapanları provokatör olarak niteliyor. Gerçekten vatan haini diyor mesela. Yani bence bir ona da söyleyin. Çünkü biz baktığımızda görüyoruz zaten bunu. Ha şu doğru. İşte burada bu yayınların etkinliği nedir? Bakın size bir örnekle. Hani şunu ne olur söylemeyin bana, olur mu? Ya kim sallıyor be birader? Aman sen de değer veriyorsun falan diye. Hadi Özışık bu sabah bir yazı yazmış. Hadi Özışık'ın yazısının başlığı, yalanının başlığı diyecektim. Yalan değil canım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu şirketinizde genel müdür yapar mısınız? Kapiş. Yazı bu. Anlattığı da şu, Aksoy Araştırma Şirketi geçen sene yerel seçimler sırasında en isabetli tahminleri yapan bir şirket bu. Ama hani iktidardan çok uzak olmadığı da saklanacak bir gerçek değil. O Türkiye Monitörü Eylül raporunda bakın bir soru sormuş. Diyor ki ilginç araştırma sonuçları. Mesela diyor Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş'ın adı geçiyor. Ne diyorsun? Gerçek hiç duymadık lan. Ana Mansur Yavaş kim? Allah Allah. Sizin haberiniz oldu. Ben hiç duymadım. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı. Yok canım, alakası yok. Alakası yok. Bak yazının başlığında devam ediyor. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı hatırı sayılır bir oranda. Oy oranı oranda. Çok güzel. Türkçe yani müthiş kullanıyorsunuz. Aslen nereli köken? Yani ana diliniz gibi konuşuyorsunuz maşallah. Kemal Kılıçdaroğlu ise listenin dibinde kendine yer buluyor. Şimdi buradan ağız hareketinden Ömer diyeceği belli. Ama içeriğine bakmak zorundayız. Neden? Çünkü diyor ki anlatıyor. İşte 18 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP iktidarının diyor oy oranında küçük bir düşüş görüyoruz. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Küçük. Evet. Düşmüyordur. O yalandır ya. O goy goy onlar. Bu durumda CHP'nin oyunu arttırması gerekmiyor mu diye soruyor. Diyor ki tabii ki CHP iktidara yürüyor. İktidara yürüyor deniyor. Türkiye Monitörü Eylül raporunda seçmene bütün liderleri kapsayan ilginç bir soru sorulmuş. Hazır mıyız soruya? Bir şirketiniz olsa aşağıdakilerden hangisini genel müdür olarak görevlendirmek istersiniz? Görevlendirmek yazmışsınız ama yanlış o. Görevlendirmek olacak herhalde. Ama Türkçe'ye ilginiz gerçekten gözlerimi yaşarttı. Ben 37 yıldır hayatımı Türkçe konuşarak kazanıyorum. Bu sempati çok ilgimi çekti. Yardımcı olmak isterim size Türkçe konusunda. Yani millet bırakın Türkiye'yi, özel şirketini bile Kılıçdaroğlu'na teslim etmek istemiyor. Hal böyleyken, çünkü diyor ki Recep Tayyip Erdoğan %23.1 ile birinci sırada, Erdoğan %22.7 ile Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu ise Süleyman Soylu'nun ardından %12.5 ile dördüncü sırada. Soru neydi? Bir şirketiniz olsa aşağıdakilerden hangisini genel müdür olarak görevlendirmek istersiniz? Peki deniyor ki burada. Kimi görevlendirmek istersiniz? İsimleri duydunuz, okudunuz. Usta, burada bir eksiklik yok mu? Hazine ve Maliye Bakanımız nerede? Şimdi burada anlattığın insanların hiçbirinin şirkette CEO olmasını gerektiren bir durum yok. Çünkü onların iddiaları ekonomiyi yönetmek değil. Doğru. Sorum şu, gerçekten ekonomiyi yönetmek iddiasında olan insan nerede? Evet. Neden yazmadın? Yani en azından ilk dört içinde olmadığını biliyoruz değil mi? Çünkü ilk dört içinde kimler vardı? Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu. Hoca nerede Maliye Bakanımız bizim? Bugünün iktidarına, bakın bugünlük de hayır şirkette genel müdür diyor, CFO demiyor. Yani mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı demiyor. CFO değil, CEO. Genel müdür şirketin. Nerede bizim Hazine ve Maliye Bakanı? Bugünün iktidarının en büyük açmazı ne biliyor musunuz? Kendisini desteklesin diye medyaya yerleştirdiği insanların çok çapsız çıkması. Müthiş çapsız çıkması. Emin olun bugün baktıklarında onlar da aynı şeyi görüyorlardır. Diyorlardır ki ulan yani övdün mü dövdün mü ne yaptığın belli değil be. Böyle saçmalık olur mu? Hesapta bir övgü koymaya çalışıyorsun değil mi ortaya? Şimdi şunu diyebilir insanlar. Bir dakika kardeşim. Biz bir şekilde liderlik yapacak insanları koyuyoruz. Süleyman Soylu Demokrat Parti lideri olarak mı koydunuz o zamandan oraya? Yok, bakanlar da var. Ben de onu soruyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız nerede? Çünkü bir tek onun iddiası olabilir burada. Şirkette bu anlamda görevlendirilebilmek bir tek onun işi. Ve yok. Ve bu adam aklı sıra övüyor. Valla böyle övgücüleriniz olduğu sürece düşmana ihtiyacınız yok ya. Ciddi söylüyorum. Rahat olun siz. Rahat olun. Baş aşağı gidişinizin temel gerekçesi bu herifler işte. Bunları yerleştirdiğiniz için. Yani bunlar ya biz savunacak bunlar bir yazı yazacak. Var ya kamuoyu nasıl dalgalanır. Bunda mı? Allah akıl sağlığı versin diyeceğim ama çok zor ya. Çok zor yani. Hani bununla gideceğiniz yer... Bilmiyorum ama yani bu kadar çapsızlık ve bunun paraya tahvil ediliyor olması inanılır şey değil ya. Bak para demişken hafta sonu burada diyor yani bizim en çok tartıştığımız hikaye şu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu kentin dört bir yanını sarmış olan duvara çiçek ekme modasından vazgeçtik dedi. Dedi ki bunun sadece yıllık bakımı 12 milyon lira abi. Saçmalık bu lan, saçmalık. Biz kaldırdık bunu. Aynısı Ankara'da da vardı. Ve Ankara'daki çok erken kalktı. Ne zaman kalktı biliyor musunuz? Tartışma çok yanlış bir yerden gidiyor. Bizde belediye başkanı değişmeden önce. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ağlata ağlata Melik Gökçe'yi görevden aldıktan sonra yerine Mustafa Tuna geldi ve kaldırdı. Kaldırdı. Çünkü saçma. Üstelik bak bunu desteklesin diye ortaya attıkları elemanlar da şöyle diyorlar. Ya kardeşim hani biz Yeşil'e düşmandık? Bak Yeşil'e düşman bu. Yeşil'e düşman mı? Lan duvara yatay çiçek dikiyorsun. Bunun zekayla nasıl bir alakası var? Duvar o duvar. Mesela Ankara'da hani bilenler mutlaka vardır. Konya yolunda o Kepekli kavşağına doğru yani Konya-Samsun yolunda Konya'ya doğru gittiğiniz istikamette o çukur ambar girişini falan epeyce geçtikten sonra sağ tarafta kocaman bir istinat duvarı vardır. Çünkü orada gerçekten bir tepenin eşiğindedir ve yola taş dökülmesin diye çok önce eşek kadar bir istinat duvarı çekilmişti oraya. Onun üstündeydi. Saçmalığın dibi gerçekten o kadar abuk bir şey ki rezaletin iğne deliği. Onu kim kaldırdı? Bak bir daha söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Hani bu herifler desteklesin diye koyuyorsunuz ya. Ya yemin ediyorum aptal trollere verdiğiniz para, bunlara verdiğiniz para yazık kardeşim. Yazık. Ha para benim olmasa yine takılmayacağım. Bana ne? Senden gidiyor. Bana ne? Ziftin pekini yesinler. Ama benim paramı dağıtıyorsun. Nereden biliyoruz bunu? Mesela Anadolu Ajansı'na verilen paranın içinde Anadolu Ajansı'nın bugün hani nasıl çalıştığını biliyoruz. Kemal Öztürk var ya dünyanın en demokrat insanı. Seçimlere şaibe karıştırmış adam bugün demokrasiden bahsediyor yani. Mesela sadece 2019 yılı içinde İletişim Başkanlığı'nda yani Kozmos İletişim Başkanlığı'nda bütün dünyanın, kainatın, evrenin yeni oluşmuş galaksilerde dahil olmak üzere tamamının iletişim başkanlığı 274 milyon lira para vermiş. Kaç? 274 milyon. Ha tamam abi ben 2,5 milyondan domates almış adamım ben. 2,5 milyon. Yani bu hesaba göre çok değil be. 274 trilyon vermiş. Hizmet satın almış. Hizmet. Neden? E oradan almış. Oradan alası gelmiş. İşte bak bunu sorguladığın zaman sen çıkıp diyorsun ki birader ya şunlar sizi savunacaksa bence bir daha düşünün. Ciddi söylüyorum ya bunun kafasının çalıştığı ortada değil ki. Öyle bir şey söylüyor ki bak öyle bir şey koyuyor ki ortaya. Ya bu övgü müdür sövgü müdür belli değil ya. Anlatıyor. Bir Tayyip Erdoğan, iki Mansur Yavaş, üçüncü sırada Süleyman Soylu, dördüncü sırada Ekrem İmamoğlu. Bizim Maliye Bakanı nerede Hacı abi? Bir anlatsana. Asıl onun olması gerekiyor. Yazamazsın ki. Yazamazsın ki. Bak bütün Türkiye şu konuda birleşti. Bütün Türkiye. Hafta sonu Hatay cayır cayır yandı. Yüreğimizin dibi yandı ya. Dibi yandı. Dibi yandı. Ve çıkıp Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı dedi ki provokasyon var bunun içinde. Ya, sabotaj var özür dilerim. Farklı yerlerden yangın başlatılmış eş zamanı. Tamam abi tamam. İşte araştırılsın tam da yapılması gereken hikaye bu. Ama bana şunu da söyle. Biri çıkıp desin ki bak burada yanan 40 hektar galiba. Arazinin hiçbir noktası imara açılmayacak kardeşim. Bunlar ormanda orman kalacak. Desene. Niye bütün Türkiye sağcısı solcusu dindarı dinsizi. Hepsi hep beraber insanlar ya birine peşkeş çekilecek diye düşünüyor. Senin yaptığın yüzünden. Sen bugüne kadar böyle yaptın. Marmaris yandı. Küt diye otel alanı açıldı. Antalya yandı otel alanı açıldı. Olimpos tutuştu. Yerine ne yapıldığını gördük. Ankara'da bugün Çiğdem'in yazısı mesela Sözcü Gazetesi'nde çok önemli Çiğdem Toker'in yazısı. Ankara'da Saracoğlu Mahallesi'ni yok ediyorsunuz. Cumhuriyet'in hafızalarından bir tanesi. Benim de doğup büyüdüğüm mahalleye çok yakın olduğu için biliyorum. Yürüme yolum. Niye yapıyorsunuz bunu? Ya burada sorulacak soru şu. İnsanlar size neden güvenmiyor? Çok basit değil mi? İnsanlar size neden güvenmiyor? Kardeşim sen vereceksin bu sorunun cevabını. Bana sorma. Ben ne diyeyim sana? Sana neden güvenmiyorum karşılığı bende 1 milyon tane. Ben sana 1 milyon tane örnek veririm. Ve altında kalırsın o örneklerin. Ama bak şunu da unutma. Seni savunan tip bu. Bu kadar savunabiliyor seni. Aklı sıra iyi bir şey yapmaya çalışıyor. Rezalet ya. Gerçekten rezalet. Bak ben bugün AKP'li bir yönetici olsam Allah yazdıysa bozsun. Ya sabah şunu gördüğüm zaman derim ki medya ve iletişim başkanlığına, kainat kozmosun iletişim başkanlığına talimat veremem tabii. Saygıyla arz ederim. Öyledir çünkü onun kocaman Konyaolu'nun eşek kadar binası var adamın. Herhalde önemli biri. Derim ki ya gözünüzü seveyim bunlar ne para mı veriyorsunuz bunlara ya? Lan hiç kafanız çalışmıyor mu sizin derim. Gösteririm şu yazıyı ve derim ki ya birader Ya hakikaten hiç mi beyniniz çalışmıyorsun ya? Şu herifin yazdığına bir bakın Allah aşkına. Şu yaz... Hadi bir kere de anlamadın. İkinci kez oku. Oku ve de ki bana ya evet iyi bir şey yazmış bu. Onun için kimse sokaktaki insanı suçlamasın. Hiç. Burada çünkü suçlanacak insan o değil. Biz birlik ve beraberliğimizle doların üstesinden geliriz. 10 lira 20 lira olsa ne olur oğlum falan. Onu bırak. O gerizekalılığı bırak. Bak ona verilecek cevabı Ticaret Bakanı veriyor zaten. Bebek maması arttı çünkü döviz arttı diyor. Çünkü bebek maması ithal ürün diyor. Doğru mu? Orada kapandı. Şuna biriniz cevap verebilir misiniz? Ama işte sonuçta böyle gerçekten değil yalandan beslenen bir iktidar kuşkusuz bu herifleri taşıyacak sırtında. Mecbursun. Eldeki malzeme bu. Bundan bir cacık olur mu? Vallahi sen hala zorluyorsan cacık olsun diye ama çok zor be. Böyle sulu hani yoğurdun sulandırılmış haliyle bir şey çıkar. Bir de yalandan kuş kondurayım diye 2-3 damla da zeytinyağı dökersin üstüne. Rezalet böyle balçık gibi bir şey olur ama cacık olmaz. Vallahi olmaz. Tuzluğu görünce heyecanlanıyor bunlar. Çok normal de cacık olmaz. Öyle bir şey değil. Yani cacık bizim için önemli bir içecek. Gazetelerde ne var? Bakalım hemen Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım. Size sabah söyledim. Bugün İpek Özbey'in 360 derece röportajı son derece önemli. Okumanızı özellikle tavsiye ederim hepinize. Çünkü İslam felsefesi uzmanı Profesör Şahin Filiz'le konuşmuş. Bu tarikat cemaat hikayelerini, devlette büyümelerini falan ve açık sorularla İpek Özbey derdini anlatmış. Ve hoca da Şahin Filiz de o kadar net tane tane anlatmış ki hikayeyi. Bakın diyor ki, iyi cemaat tarikat, kötü cemaat tarikat olmadığını, devletleşebilecek güce erişen ya da erişemeyen olduğunu belirtti. Bizim de konuştuğumuz hikaye bu. Gücü olduğunda deparladığı yer belli. İnanmayan baksın işte. 2016'nın 15 Temmuz'unu yapanlara ben söylemiyorum kardeşim. Bugün iktidar söylüyor. Bunlar yaptı demiyor mu? O zaman devleti yönetenlere katılmak, onların görüşlerine dikkat etmek zorunda değil miyiz? İşte bu. Hoca da aynı şeyi söylüyor. Devam ediyor. Filiz yüzlerce tarikat ve cemaatin binbir çilelerle kurulmuş cumhuriyetin bütün kurum ve kuruluşlarını tüketmeye programlandığını söyledi. İşte. Menzil FETÖ'den sonra sırada Edizer vakası denizde kum tanesi. Kum yığınları dağlara dönüşmek üzere uyarısını yapan Filiz, FETÖ gibi darbe girişimine akılları kesmeyenler devlet yönetimine ortak olmaya odaklandı. Ali Edizer ve belki de binlerce Edizer'i bu açıdan analiz etmek gerekir dedi. Devletleşme amacındaki cemaat ve tarikatların sızma aşamasını çoktan gerçekleştirdiğini dile getiren Filiz, tehlikeye göz yuman veya destek veren sorumlular halktan aldıkları yetkiyi devrederse bu yapılar önce yetki devrini yapanları alaşağı edeceklerdir dedi. İnanmıyor musun? Bak 15 Temmuz'a. 2013 yılında başlayan, yani önce 7 Şubat kriziyle, hani Hakan Fidan'ın sorguya alınması, gözaltına alınması çabasıyla başlayan, sonra dershane kavgasıyla büyüyen, 2013'te artık kesin kırılmayla neticelenen ve 2016 yılının 15 Temmuz'unda darbe girişimine dönüşen duruma bak. Bana sorma, inanmıyor musun? Hüseyin Çelik'e sor. Hüseyin Çelik'e sor. De ki Hüseyin Bey, siz böyle karga marga bir şey demiştiniz. Neydi o ya? Ben tam izleyemedim onu. Anlatsın o da sana. Ama işte bak bunu lütfen küçümsemeyin. Bu emin olun bugünün iktidarının beceremediği, hiç beceremediği ve bundan sonra da beceremeyeceği bir şey. Yalanları savunabilecek tipler koyuyorlar ortaya. Ve bunların savunduğu yalanların var ya çökmeme ihtimali yok. Herifi savunabildiği bu kadar en fazla. Kafası o kadar çalışıyor çünkü. Yapılacak bir şey yok. Bunun beyni bu kadar. Devam edelim. Yandaşa teslim ihale iptal edildi. Kamu İhale Kurumu Karayolları'nın 32 milyon liralık işini mevzuata aykırı buldu. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nün açık ihale usulüyle gerçekleştirdiği ihaleye 59 şirket başvurdu. İhalenin öden yapıya verilmesi üzerine Alte Grup Yapı, ihalenin Saydam, rekabet ve eşit muamele ilkelerine uygun yapılmadığı gerekçesiyle Kamu İhale Kurumu'na itiraz etti. Dosyayı değerlendiren KİK, Kamu İhale Kurumu, itirazı yerinde bularak oy birliğiyle ihaleyi iptal etti. İptal kararında 18 isteklinin teklifinin çeşitli gerekçelerle değerlendirmeye alınmadığı belirtildi. Öden yapının kurucusu bu bölüm tesadüf. Bak ya gerçekten alınırım. Ya lütfen bak gerçekten alınırım. İktidar bağla. Hayattı. Öden yapının kurucusu Mehmet Ünal Dedeoğlu AKP'lilerle yemek yemesiyle gündeme gelmişti. Acıkmışlar. Aynı anda acıkmış ne yapsın? Ne yapsın masaya otururken? Ne, çok acıktık, yemek yiyeceğiz. Sen hangi partiye oy veriyorsun mu desin? Aşk olsun. Aşk olsun. Hiç, gerçekten hiç yakıştıramadım. KKTC heyecansız. 11 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna katılım düşük. Kuşkusuz gazete baskıya girdiği sırada daha resmi olmayan sonuçlar açıklanmamıştı. O yüzden onlar seçime katılım oranının çok düşük olmasından yapmışlar haberi. Ama sadece öyle kalmadı biliyorsunuz. Türkiye'yi yönetenler tarafından açıktan ve örtülü olarak desteklenen, her şeyiyle desteklenen Ersin Tatar... sadece çok küçük bir miktarda önüne geçebildi Mustafa Akıncı'nın ve muhalefet bloğunun. Bak bu saatten sonra Kıbrıs'ta artık bir muhalefet var. Muhalefet bloğu. Üstelik bu muhalefet çökmüş. Biliyorsunuz seçimden önce koalisyon içinden ayrılan partiyle zaten koalisyon hükümeti gümledi. Ama çökmüş koalisyonun karşısında değil sadece muhalefet artık. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetenlerinin de karşısında. Nereden biliyoruz? Şu mantık çok basit değil mi? Sen seçimde bir adayı destekliyorsun. Karşısında bir grup oluşuyor. Sen onlara diyorsun ki hayır o kazanacak. Sonra en çok oyu alan iki adayın yarışacağı ikinci tura geçiliyor. İkinci turda şimdi senin dışladığın insanların nerede yer almasını bekliyorsun sen? Ersin Tatar'ın yanında mı? İlginç. Yazı yazdırsanıza ya. Vallahi şu arkadaşlara yazı yazdırın bence. Olmuyor çünkü o kadar hani ittirdin destekledin falan. İşte çabalama kaptan ben gidemem en fazla buraya geliyorsun. Pazar günü ama geçen hafta konuştuk bakın. Geçen hafta. Burada çok acayip bir izansızlık var. Sen bu hamleyi yapıyorsan eğer o zaman bak çok sıkıntılı bir şeyi de göze almış olman gerek. Eğer hamlen tutmazsa bu sefer karşında bir muhalefet bloku oluşturmuş durumda olacaksın. Ve tutmadı. Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum ki yani. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizdekinden farklı olarak hala çalışan bir yüksek seçim kurulu var. Hatırlamıyor musunuz? Yapılacak toplantıyı zort diye iptal etti. Bir dakika seçim yasakları başladı. Hayırdır hacı ne yapıyorsun sen dedi. Bizde yapabiliyor mu? Mümkün mü? Mümkün mü? Bizde en son yüksek seçim kurulu açıklaması şu. Evet yani mühürsüz oylarda dahil yani. Biz düşündük arkadaşlarından, baktık arkadaşlarından. Dahil dedik yani. Yani. Vallahi bu saatten sonra var ya bu çok gerçekten çok aptalca bir çaba. Çok aptalca bir çaba. Ve devlet yönetimi böyle olmaz kardeşim. Hangi ideolojiden hangi siyasi görüşten olduğunuzun bir önemi yok. Ama devlet yönetimi ciddiyet gerektirir. Böyle ciddiyetsiz bir iş olmaz. Bu saçmalık. Aptallık bu. Bir hamle yapıyorsun. Hamlenin karşılığını düşünmek zorundasın. Nereye gider? Nasıl olur? Neyse ya. Ama Kıbrıs KKTC'de hafta sonu seçimin ilk turu yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şirketinizin genel müdürlük pozisyonunu düşünür müsünüz? Yok düşünmem. Kime düşünürsünüz mesela? Hazine ve sakın. Olur mu ya? Aşk olsun. O hiç yok. Tartışma dışı o. Alçaklar. Bugünkü Sabah gazetesinin manşeti. Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir ateşkes sağlandığı duyuruldu biliyorsunuz hafta sonuna girerken. Ama öyle tuhaf şeyler oldu ki ateşkesin ihlal edildiğini artık çok net şekilde görüyoruz ve o ihlalin eşliğinde insanlar ölüyor sivil yerleşim yerlerinde. İnsanlar ölüyor. Roketler düşüyor. Görüntüler paylaşılıyor mesela. Ve bütün bunların içinde isteniyor ki hala bu olaya bile ideolojik bakalım. Ya savaşın ideolojisi olmaz güzel kardeşim. Olmaz. Öyle bakamayız hiçbirimiz. Sabah öyle yazıyor, takvim böyle yazıyor falan. Olmaz. Bu bir savaş. Biz böyle bakamayız. Ve burada ateşkesi ihlal eden kimse hangi görüş olduğuna bakamayız ki. Bizim söyleyeceğimiz şey şu. Madem bir ateşkes sağlandı, hem de Rusya'nın önderliğinde sağlandı. Hani biz ağası biziz ulan buraların ağası. Akıllı olun lan falan diyoruz ama sallayan yok ya. Rusya'nın önderliğinde bir ateşkes sağlandı ve şimdi ateşkesin eşliğinde ateşkesin uygulanamadığını konuşuyoruz biz. İnsanlar ölüyor. Sivil yerleşim yerlerinde roketler düşüyor. İnsanlar ölüyor. Ve hala buna bile ideolojik bakmamız isteniyor bizim. Birileri tarafında. Tabii ateşkesi Putin ilan etti canım. Yani aksini düşünebilir misiniz? Adam çıktı. Dedi ki hocam Kapattık orayı dedi. Bir ateşkes yapalım. Daha o gün akşama kadar bir hatırlasanıza biz ne konuşuyorduk? Allah'tan burada konuşmuşuz kardeşim. Bak burada 2 yıldır sürekli olarak konuşuyoruz. Bu bölgenin ağası da paşası da varsa ki olmamalı. Demokrasi böyle bir şey değil. Ama varsa Rusya'dır, Putin'dir. Çünkü biz daha o gün ateşkesin gece saat 00'dan itibaren başlayacağını öğrendiğimiz ateşkesten 20 dakika öncesine kadar Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Karabağ'dan onlar çekilmedikçe ateşkes uygulanamaz, bu konuşulamaz dediğini duyduk mu, duymadık mı? Nasıl oldu? Diyorum ya bak, devlet yönetmek ciddiyet ister kardeşim. Sen burada devreye giriyorsun. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sürekli görüşme halinde. Doğru mu? Doğru. Bizim Bakü Büyükelçimiz sürekli görüşmeler halinde. Bir yandan Rusya üzerinden hala müzakereler devam ediyor. Biliyoruz ama biz yokuz ortada. Putin çıkıyor diyor ki kapattık. Kapat tamam. Sonra Ermenistan yönetimi roket sallıyor ya. İnsanlar ölüyor. Sivil yerleşim yerlerinde. E şimdi sorum şu. Kimi kime şikayet edeceğiz biz? Ne diyeceğiz mesela? Daha öncesinde, hemen öncesinde kütür kütür konuşanlar nerede? Hani ağalık paşalık taslayanlar nerede? Ateşkesi ilan eden Putin, ihlal eden Ermenistan, sen ne yapabiliyorsun? Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Gereken şekilde karşılık verilecektir. Ya insanlar ölmüş ve ateşkes fiilen uygulanamıyor. Sabahın haberi bu konuyla ilgili. Türkiye'den dünyaya çağrı, seyirci kalma. Herkese ey demeyi biliyorsun, çıkıp söylesene dostum Vladimir'e. Söylesene senin yapacağın ateşkese diye. Hadi. Ne oldu? Macron demisyona söyleyebiliyorduk. Hani buna niye olmuyor? Diplomasi bunun için lazım işte. Diplomasi bunun için lazım. Ağırlığını masada gösterebilmen için. Ama yani diplomasiyi o kadar hani Adana ağzıyla malamat edince artık kimse sallamıyor tabii. Yani sen araştırma gemini, sondaj gemini Antalya Limanı'na çekiyorsun. Diyorsun ki rutin bakım faaliyeti. Dışişleri Bakanı'na bunu söyletiyorsun. Sonra bakıyorsun ki ittiriyor millet, diyorsun ki biz de çektiysek var bir bildiğimiz herhalde diplomasiye şans tanımak. Sonra ne oluyor? Hiç. Hiç. İşte diplomasi böyle malamat oluyor ondan sonra. Sertaş Ortaş demiş ki babam CHP'li, ben Erdoğan'ı seviyorum. Kime ne? Bunu neden söyleme ihtiyacı duydunuz? Param lazım. Boğaz konserlerime. İktidarın işi de zor. Hangi birine yeteceksin ya? Ekonomi kötü diyorlar ama herkeste lüks araba var. Ya nerede yaşıyorsun sen tam olarak birader? Nerede tam olarak? Herkeste lüks araba var. İlginç. Erdoğan eleştirenlerin torunları yıllar sonra bile onu sevecek. Ya git doğrudan iste ya. Git doğrudan iste valla. Git doğrudan iste. Benim borcum harcım vardı. Borcum harcım var hocam. Nasıl olacak bu işlerdi? Ona sattırıyorsunuz 200 bin tane bağlama de. Ben de şey satmak istiyorum de. Laylon lastik. Valla böyle bling bling bling bling. Senin çünkü şarkılar da ona benziyor genelde. Bling bling bling öyle yaparak beste de yapabilirsin. Açıkça söyle. Gitti ki hocam de, ben de yani bir yere kadar de ya. Yeter de. Yeter bizde dedi bir yere kadar. Ben de lastik istiyorum de. 2 milyon tane ben de satmak istiyorum de. Biz insan değil miyiz de. Ama burada böyle ortalıkta yapma bunu. Bu kötü oluyor çünkü. Çok abuk bir şey bu ya. Hayır, kime ne ayrıca? Ben babam CHP'liydi, ben Erdoğan'ı seviyorum. Bunun bir manası yok ki bu söylediğinin. Bana ne? Kime ne? Sana kimi seviyorsun? Bir şey söyleyeceğim Sayın Sertaş Ortaş. Bir şirketiniz olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel müdürü düşünür müsünüz? Hazine ve Maliye Bakanı'nı? Ya bir sorsanız da bunu. Valla. Şey dese ya mesela Sertaş Ortaş. Valla şirketim olsa başına kesin Hazine ve Maliye Bakanımızı geçiririm. Allah aşkına bir söylesene. Bak güzel takla ha. Daha ankette yeri yok. Düşün, ankette kimsenin aklına gelmemiş ya. Sözcü'nün bugünkü manşeti, vatandaşın %40'ı faturasını ödeyemiyor. En büyük dert pahalılık ve geçim, seçmenlerin %40'ı her ay en az bir faturasını ödeyemediğini, temel ihtiyaçlardan birini karşılayamadığını söyledi. İlginç. Gerçekten ilginç. CHP'nin yaptırdığı bir araştırma, o yüzden kamuoyu çok sallamayacak bunu. CHP için yapılan bir anket bu. Kriz virüsü geçti, en önemli sorun %19.9'lu ekonomi. Ya birine sormayın. Vallahi birine sormayın. Bak, ekonomi çok canlı bir şeydir. Dil gibidir ekonomi. Yaşar. Yaşar. Sen durduramazsın yaşantısını. Kendine sor bunu. Ailene, çok yakın çevrene sor. Anket manket yapma. Apartmandaki komşularına sor mesela. De ki, sizin için şu anda virüs mü daha önemli, kriz mi daha önemli? Bak, oradan çıkacak cevap, emin ol, hayatının cevabını verecek sana. Çünkü insanlar diyecek ki, birader, her ailede artık çok sayıda işsiz var. Çok sayıda işsiz var hem de. Yani bu bizi bozar. Gerçekten bozar. Ve bunu söylediği andan itibaren de kimseye hayırdır, sen bozguncu musun, provokatör müsün diyemezsin. Nasıl diyeceksin? Sen de aynı yerdesin. Ama hayata sertaş ortaş kafasıyla bakıyorsan, tamam, o zaman yapacak bir şey yok. Oradan yürü git işte. Devam et. Bakın mesela, Denizli'den bir haber var. Denizli'nin turizm merkezlerinden Karahayıt'ta esnafın içler acısı hali, iş yok, icra var. Kaplıcalarıyla turizm merkezi olan Karahayıt'ta pandemi yüzünden işler durma noktasında. İş yapamayan ve borçlarını ödeyemeyen esnafı adeta icra yağıyor, devletten destek göremeyen vatandaş yandık bittik, faturaları bile ödeyemez hale geldik diyor. İşte sana anket. Gerek yok ki sokağa çıkıp sormana. Sokağa çıkıp yürümene ihtiyaç var. Bir baksana soluna, dükkanlarda ne oluyor? Kaçına satılık ilanı asılmış? Kepenk kapatanlar kaç tane? Ya kendi anketini kendin yap kardeşim, boş ver. Öbür taraftan, çünkü şu seni tedirgin ediyor biliyorum. Ama iyi de CHP yaptırmış bu anketi diyorsun. Çok haklısın. Çok haklısın. Siyasi bir parti yaptırmış. Yani onun önüne gelen bir siyasi partinin liderinin önüne gelen bir şey. Doğru. Ama kendin yap anketini. Zaten dışarıda ankete neler katıyorlardır kim bilir ya. Kendin yap, kendin. Tertemiz. Oh mis. 10 milyon öğrenci ders başı yapıyor. Buyurun. Okullarda 1, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim bugün başlıyor. Sınıf mevcutları ikiye bölünüp ikişer gün ders yapılacak. Çarşamba günleri ise temizlik tatili olacak. Sorum şu, 53 kişilik mevcutlardan, bunu sorduğun zaman Milli Eğitim Bakanı diyor ki, hangi okullarda yapılıyor 53 kişi? İstanbul'a bakın Sayın Milli Eğitim Bakanı, Ankara'ya bakın, Ankara'nın çevre ilçelerine bakın. Bakın. Aa, Necla Hanım demiş ki, Sertaç değil hocam, Serdar Ortaç. Aa, ben bilmiyordum. Ben Sertaç diye biliyorum onun. Sertaç Ortaç değil mi adı? Necla Hanım, ben öyle biliyorum. Ben de öyle kaldıysa demek. Tuhaf ya. Vallahi tuhaf. Bak, yani tuhaflık bir tane iki tane değil. Hafta sonu çok acayip bir şey yaşandı ya. Çok acayip bir şey yaşandı. Şimdi biliyorsunuz, İçine 29 Ekim'i ve 10 Kasım'ı da alacak şekilde bütün toplantılar, törenler, otlar, çöpler falan iptal edildi. 1 Aralık'a kadar. Yani apartmanların yönetim kurulları, site toplantıları, hepsi iptal edildi. Fakat şöyle de bir şey yaşandı tam bu sürecin içinde. Size buradan hani benim de paylaştığım haliyle paylaşayım ki kimse şunu demesin. Bir dakika kardeşim, olmadı öyle bir şey ya. Bak, ben sözümün arkasındayım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Şehit Kamil Kongresi yapıldı. Gaziantep Şehit Kamil Kongresi yapıldı. Stadyumda yapıldı. Bildiğin ana baba günü yapıldı. Ama Gaziantep Barosu'nun genel kurulu ertelendi. Aha, soruyorum ben şimdi. Vallahi sorum geldi yani. Soruyu yapmam lazım, hiç kusura bakmayın. Bir yaptıktan sonra üstüne kumu dökerim. Tamam. Şimdi bu Covid denen melanet cübbeden mi bulaşıyor ya? Hukuk kitabından mı bulaşıyor? Nedir bunun derdi? Bu Covid gerçekten böyle bir şey mi? Lan ne şerefsiz virüsmüş arkadaş ya. Bize virüsün bile manyağı düştü ya. Siyasi parti, iktidar siyasi partisinin ilçe seçim kurulu, seçim toplantısı, kongresi iptal olmuyor. Orada bulaşmıyor çünkü. Baro'nun genel kurulu Gaziantep. Aynı yer lan ikisi. Aynı yer. Barodan bulaşıyor, genel kurul erteleniyor. Nasıl? Sonra birileri diyor ki, Demokrasi var kardeşim. Açık açık demokrasi var. Ya bütün bunların görülmediğini mi zannediyorsunuz siz? Hakikaten yani sokakta hani 10 lira olsun 20 lira olsun kardeşim biz birlik ve beraberlik içinde falan diye anlatan tuhaf tuhaf tiplerin mi sadece önde olduğunu düşünüyorsunuz? Herkes görüyor bunu. Herkes görüyor. Ciddi söylüyorum. Bu kadar eşitliksiz bir düzende seçim kaybetmeyeceğinizi aklınızdan bile geçirmeyin. Gerçekten. Hani bir yandan da tabii başka gruplar. İlk seçimde gidecekler yalanı ortaya çıkmak falan filan diye anlatanlar var. Yok ya, öyle değil. Gerçekten değil. Ha şu soruyu sorabilirsiniz tabii. Ya iyi söylüyorsun da birader. Ortada muhalefet de yok diyorsun. Evet hala söylüyorum. Hala söylüyorum. Hala kitleleri peşinden sürükleyecek bir muhalefet falan yok. Yok, hiç kimse kendini kandırmasın. Ha, yani şunu hakkı teslim etmek lazım. Doğruya doğru hakkını teslim etmek lazım. Mesela ya bu dönemde Meral Akşener en azından sokakta takır takır iş yapıyor. Vallahi takır takır iş yapıyor. Gidiyor esnafla konuşuyor, taksicinin yanında oturuyor, sokakta çocukları çeviriyor, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diyor. Evlilik arifesindeki kızlarla, olanlarla konuşuyor falan. Nerede kalanları? Ali Babacan yapıyor bunu. Esnaf ziyareti ot çöp. Ahmet Davutoğlu bile yapıyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderinin bunu yaptığını gören oldu mu içinizde? İşte bunu söylediğin zaman bu yayını izleyenlerden bazıları alınıyor ya. Çok alınıyor. Vallahi bozuluyorlar. Diyorlar ki ya birader yapma ya diyor. Yapma ya. Yani bu iyi değil bunlar diyor ya. Hala aynı şeyi konuşuyoruz. Hala dön baba dönelim aynı şeyi konuşuyoruz. Erdoğan Süzer'in bir haberi var burada. Erdoğan iyi bir ekonomi muhabiridir. Benim de beraber muhabirlik yaptığım arkadaşlarımdan bir tanesidir. Erdoğan çok ilginç bir şeye dikkat çekiyor bugün haberinde. Karayollarının internet sitesinde trafik ve ulaşım haritasının bilgilerinde değişikliğe gidilmiş. Karayollarının internet sitesinde. Yüksek geçiş ücreti ödenen Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprüleriyle Avrasya Tüneli'ne ait rakamlar haritadan çıkmış. Çıkmış mı? Yok canım dikkatli bak sen oradadır. Oradadır ya. Duruyordur orada. Orada işte yani kesin o tarafta bir yerde ya. Niye? Çünkü Erdoğan yine haberin içinde hatırlatmış ki sadece Osman Gazi Köprüsü için günlük 40 bin araç geçiş garantisi verildi. Şimdi sayıyı oraya koyduğunuz anda ne olacak? Herkesin şunu görme şansı yok mu? Günlük baktın abicim. Kaç? 11.900. Şunu demeyecek misin sen? Aha 28.100 çarpı kaç paraysa o bize Erkan Kolçak Köstendil. Söylemeyecek misin bunu? Söyleyeceksin. En temizi kaldıralım. Sağlık Bakanımız bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Dedi ki ayın 15'inden itibaren dedi biz dedi vaka sayılarını da dedi açıklayacağız dedi. Ben de şunu söyleyeyim neden? 15'inden ya vaka sayıları ayın 15'inde maaş mı alıyor? İnsan içine çıkacak hali o gün mü oluyor? Emeklilerin pek çoğu öyle yaşıyor da. Hani maaş almadı. Ya şimdi rezil oluruz insanlar. 3 kuruş elimizde paramız olsun. Hani en azından borcumuzun bir kısmını verelim. Öyle bir şey mi? Vaka sayıları ayın 15'inde mi maaş alıyor? Ve açıklamasını Ertuğrul Özkök açıklıyor bu arada bunu. Açıklamasının içinde diyor ki. Açıklamasının içinde. Dünya Sağlık Örgütü'ne de diyor. İstediği şekilde yollayacağız verileri. Ya işte sorum geliyor benim böyle olduğu zaman. 8 aydır niye yollamıyorsun? Sebep? Niye yollamıyorsun 8 aydır kardeşim? Çok açık bir soru değil mi bu? Biz bundan bu melanetten hep beraber etkilenmiyor muyuz? Etkileniyoruz. Niye yollamıyorsun? Sebep ne? 15'inden sonra açıklayacağım ya. Açıklayacağım. Dur. Kalleşlik ve hainlik diye iki başlık var. Kalleşlik dediği Ermenistan ateşkes kararının mürekkebi kurumadan Gence'ye füze yağdırdı. 9 sivil öldü, 34 yaralı var. Hainlik, Hatay'daki yangının görgü tanığı telefonla konuşan birinin gel gel burada şenlik var dediğini aktardı. Şüpheli iki kişi gözaltında şu anda PKK'lıların yangını çıkardığı söyleniyor. Yangından geriye kalansa küle dönmüş doğa, evler, arabalar ve çocuk bisikletleri hasar tespit ediliyor şu anda. Sabotaj ihtimali konuşuluyor. Bakalım göreceğiz. Bu arada onu da söyleyeyim de kalmasın üstümde. Çünkü sonuçta hiç evirecek, çevirecek, kıvıracak bir yön. Benim öyle bir yapım yok kardeşim. Seversin, sevmezsin ama hiç kimse şunu söyleyemez. Ya bu da ondan yana durdu, öbüründen yana tavır aldı falan filan herhalde diyemez, değil mi? Arkadaşlar, şarkıcı Halil Sezai'nin komşusu, villa komşusu, ikiz villa komşusuyla yaşadığı gerginliğin üzerine ona uyguladığı şiddet, ki görüntüler ortada biliyorsunuz. Yani bunun konuşulacak bir yönü yok. Çok ortada, boru gibi duruyor. Ona yönelik bu eyleminden, şiddet eyleminden sonra hakkındaki iddianame ortaya çıktı ve savcı Halil Sezai'ye 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istedi. 13 yıl 10 ay. Bak Türkiye'de hiç kıvırmaya çalışmıyor. Burada çünkü bazılarınız biliyorum, yani benim çok tanıdığım, çok yakınımdaki insanlar bile Twitter'daki coşkuya kapılıp oha artık, yani lütfen yuh artık falan filan yazanlar var. Hepsi bu yayını da izliyorlar çoğu. Yetmez, sabaha karşı Taksim'de asın diye yazdım ben de. Hala aynı görüşteyim. Elinde silahla hastane basan Arda Turan'ın durumu. Ankara'nın Çubuk ilçesinde linç girişimine tabi tutulan, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran aşağılık takozun durumu. Barbaros Şansalı Türk Hava Yolları'nın uçağının iniş merdiveninde linç etmeye çalışan o görevlilerin durumu. Bunlar ortadayken bu ne ya? Bakın, bizim hukuk dediğimiz şey, hukuk dediğimiz şey öyle bir kavram ki adaletin oluşumu ancak hukuk normlarıyla tesis edilebilir. Ama hukukun herkese adil uygulanmasıyla, herkese eşit uygulanacak. O zaman adaletten bahsedebiliriz biz. Ama bir tarafta bu durursa, öbür taraftan bir şey yapıyorsa olmuyor işte. Hani ben söyledim de, ya biri şöyle yazmış mesela, tam da şeyini söyleyeyim size, durun. Bu arada bak, hepsi bunların aynı. Aynı aşağılık yaratıklar. Rumuz'u yanına koy. Yanına koy. Adını yazamıyor. Çok normal. Ödlek çünkü bunlar. Abi şunlardan medet umuyorlar ya. Para veriyorlar bir de bu salaklara. Başkası olsa iyi olmuş. Az bile derdin, arkadaşın olunca taraflı yorum yapıyorsun. Her sabah laf ettiğin insanlardan farkın yokmuş. Çüş çüş çüş. Hakikaten ıh, hatta ıh. Bunun onunla bir alakası yok ki. Olamaz ki. Bunun şiddet olduğu ortada. Ben eşitlik istiyorum. Eşitlik peşindeyim. Ya Barbaros Şansalı öldürmeye çalışan insanlar, kim olduğunu biliyoruz ya. Apron görevlileri, Türk Hava Yolları'nın ya da onların anlaşmalı şirketlerinin görevlileri. Yalan mı? Ne oldu o insanlara? Öldürmeye çalıştılar ya, öldürmeye çalıştılar. Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan aşağılık öküzü hepimiz gördük. Görmedik mi? Ne oldu? Elini öpmek için sıraya girdiler. Arda Turan ya. Arda Turan. Galatasaray'ın kaptanı, utanıyorum ben, gerçekten utanıyorum. Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan elinde silahla hastane bastı. Görüntüleri gördük, ne oldu? Ha işte hukuk dediğin şey. Öyle bir şey ki adaletin tecelli edebilmesi için herkese eşit uygulanmalı. Uygulamazsan olmaz. Burada bakamazsın. Adalet tanrıçasının temisin gözleri o yüzden kapalı işte. Kim olduğuna bakmaz. Arda Turan, Kemal Kılıçdaroğlu, Barbaros Şansal, Halil Sezai bakmaz o. Ama sen böyle uygulayamazsan o zaman olmaz. 19 yaşında bir kızın ırzına geçip ölümüne neden olan aşağılık yaratığa verilen ceza. Serbest kalması, biz bunları yaşamadık mı? O zaman bu hukuk değil kardeşim. Böyle hukuk olmaz. Sen bunu söyleyemiyorsan hiç kusura bakma. Hiç. Yani bunu söylediğin zaman sen Halil Sezai'nin tarafını falan tutuyor olmazsın. Hukukun tarafını tutuyor olursun. Ve oradan ayrılmamanı tavsiye ederim sana. Çünkü haksız çıkmazsın. Hiçbir zaman. Ama zor. Yani bu konuda hala açıkça iki satır yazabilen kaç kişiyiz biz? Ben sorayım bak, pek çoğu da arkadaşım bu yayını da izliyorlar. Ne yazabildiniz Halil Sezai'nin arkasından? Ne söyleyebildiniz? Vallahi ben etrafa bakıyorum, Güvenç daha üstünde, ben yalnız kaldık. Ama önemi yok kardeşim. Bunun bir önemi yok. Yalnızlık değil burada önemli olan, haklılık. Kaç kişi olduğuna bakamazsın. Bak 5 sene önce söylemiştim, hala o görüşün arkasındayım. Eğer doğruluk, bir şeyin gerçekliği, seni kurtaracak gerçekliği, kalabalık görüşler tarafından desteklenmesiyle ölçülüyor olsaydı biz bugün hala dünyanın yuvarlak olmadığını tartışırdık. Hala tartışmıyoruz. O öküzler var da boş ver onu. Çünkü geçmişte düz dünyacılar daha kalabalıktı. Haklılığını eğer savunuyorsan kaç kişi olduğuna bakmayacaksın arkanda. O cesaretin varsa yapacaksın. Yoksa yapmayacaksın. Ama hiç saçın başında ayrı oynamayacak. Bak tekrar söylüyorum. Burada benim çoğu da arkadaşım ya. Ağzını açamadı hiçbiri. Ağzını açamadı. Niye? Çünkü sosyal medyada çoğunluk değildi o görüş. Öbür taraf çok daha rahat. Yok artık. Yok artık. Bu adamın da bilmem nesi. Ya kardeşim, şiddeti tartışan yok. Bunun tartışılacak bir boyutu yok zaten. Kaldı ki Halil Sezai herkesten önce aynı şeyi söylüyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bak, PKK fail olunca araştırılsın, asker fail olunca hemen kararı verdin. Ben böyle bir şey demedim ki. Asker nerede çıktı burada? İlk yayın boyunca çok insan sizi şikayet etti. Ben ellemedim. Şizo lover mı? Ellemedim çünkü sözlerinizin içinde küfür görmedim, hakaret görmedim. Ama bu söylediğiniz var ya, ayıp. Utanılacak bir şey. Adınızı veremeyecek kadar ödlek olmanızdan da anlaşılıyor doğrusunu isterseniz. Bunun polisle, askerle falan bir alakası yok. Hukukla alakası var. Ve tekrar söylüyorum, ne kadar kalabalık olduğuna bakamazsın. Vallahi bakıyorsan sosyal medyada hayatın çok rahat. Gerçekten çok rahat yürürsün. Yüz binlerce insan seni izleyebilir. Çok rahat, suya sabuna dokunmadan tıkır tıkır yürütürsün hayatını. Ama orada patlarsın, o kadar. Olacak, göreceksiniz. Mahkemeye çıkacak. Yani sonuçta Halil Sezai öyle böyle. Yani bir şekilde çıkacak. Bak arkasından bugünden söylüyorum. Ayın 12'si bugün. Ekim'in 12'si. Saat 11:21 geçiyor. Bak kaç kişi arkasına dizilecek? Kaç kişi? Hangi işte Gülistan Doku örneği verildi. Rabia Naz örneği verildi. Ne Kadirova'ydı? Onun örneği ortada. Nerede? Nerede? Tecavüzcü dedin. Tecavüzcüyü ben demiyorum. Ben demiyorum birader. Onun mahkemeye de sunulan delil dosyasının içinde sonradan tekrar tutuklanma kararına esas olan o ses kaydı diyor. Kendi söylüyor bunu. Ama bak sen bunu bile reddediyorsun. Çünkü senin derdin hukuk falan değil. Sen iktidara takla atmaya çalışıyorsun. Takla atmaya çalışıyorsun. Orada zaten mahkeme araştırmış durumda. Mahkemeye sunulan delil dosyasının içinde var. Onun için tekrar yakalanma kararı çıkıyor. Ama işinize gelmiyor işte böyle şeyler. İşinize gelmediği zaman o zaman çarpıtalım bize. Nadire Kadirova, sağ olun. Devam edelim. Sözcü, Sabah, Cumhuriyet, bunları geçtik. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün ne yazmış? Mümin acıyı bal eylesin, yandaş parayı istiflesin. Günün en ilginç haberi. Araklayacaklar bu haberi. Sevgili Nurcan'ın haberi. Lütfen siz de dikkat edin. İnsanların emeğine saygı gösterin. Çok araklanacak bu haber çünkü. Gün içinde göreceksiniz. Bir sürü internet sitesi. Özellikle çok demokratım ben, emeğe saygılıyız ya biz falan diyen. Çok sayıda internet sitesi haberi araklayacak. Akşam televizyonlarda olacak bu haber. Birkaç televizyonda olacak. Araklayacaklar ve asla söylemeyecekler. Bir Gün gazetesinin Ankara temsilcisi sevgili Nurcan'ın haberi. Nurcan Gökdemir'in haberi. Lütfen haberi dikkatli dinleyin. Bal tutan parmağını yalar, uzatır beraber yalarlar sonra. Yandaş müteahhitler Ulaştırma Bakanlığı'na 25'i lüks olmak üzere 96 araç aldı. Yüzlerce personeli yurt dışı gezilerine gönderdi. Müteahhitlerin bu harcamaları ekleyerek teklif hazırladığını, bu nedenle de yükün devletin üzerine kaldığına dikkat çeken Sayıştay, bakanlığa etik kuralları hatırlattı. Şimdi Kainat İletişim Başkanı'na sesleniyorum buradan. Kozmos! Kesinleşmiş rapor mudur bu? İşte Sayıştay raporu öyle olmuyor. Gülüyordum. Sayıştay raporu koyuyor. Böyle sen bakıyorsun. Kapış. Biri onayladığında kesinleşmiyor. Sayıştay pazarlık yöntemiyle yapılan ve belli şirketlere peşkeş çekildiği iddialarına konu olan ihalelerdeki etik dışı uygulamalarla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Colin, Makyol, İçtaş, Kalyon gibi. Ben duymadım hiç ya. Bu şirketlerden tanıdığınız var mı? Sanki bir böyle... Çağrıştı gibi ama yok tanımıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 25'i lüks 96 araçla cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar verdi. Yüzlerce personeli de yurt dışı ve yurt içi gezilerine gönderdi. Sayıştay, bak burası çok önemli işte. Müteahhitlerin bu harcamaları ekleyerek teklif hazırladığını, yani bunu yapıyor mu? Babasının parasıyla yapmıyor ki. Para bizim. Senin benim paramla yapıyor bunu. Şizo burada mısın? Şizo lover. Çok merak ediyorum bak ne söyleyeceğini. Benim paramla yapıyor bunu. Senin paranla yapıyor. Diyor ki Hacı ben senin için bu kadar para harcadım yalnız. Size araba aldık, işte cep telefonu hediye ettim. Yurt dışı geziler var. Gezilerde bir takım yardımcı eleman arkadaşlar var. Hani yalnızlığı paylaşmak için. Yalnızlık gerçi paylaşılmaz. Paylaşılırsa yalnızlık olmaz ama olsun. Olsun. Arkadaş temini de var bunun içinde mesela. Bunları ekliyor herif, o kadar yüzsüz ki. Ben senin için bu kadar harcama yaptım diye. Mesela ihale bedeli atıyorum. 10 milyon lira. 10 milyon 300 bin lira koyuyor. 300 bin liralık da altta şey var, döküm var. İşte yazıyor yani. Ukrayna gezisi bilgi görgü araştırma niteliğinde yazıyor işte bilmem ne. Oraya gittik, müze gezdik bilmem ne. İsmini vermek istemediğim arkadaş temini. Onları da yazıyorsun alta. Sonra ihaleyi mecburen kazanıyorsun. Başka çaren yok ki. Sayıştay da diyor ki etik uyarı yapmak zorundayız. Çünkü çok sayıda otomobil, ofis gereçleri temin edilmiş. Otomobil, araç ve gereçlerin büyük bir bölümü, lüks araçların tamamı bakanlık merkez teşkilatınca hala kullanılıyordu. Yani herif verdikten sonra yani bunu kim kullanmış diye bakmıyor değil. Sayıştay bakıyor, işi o zaten Sayıştay'ın. Araç ve gereçler sözleşmesi yapılan işin ifasından ziyade merkez teşkilatın ihtiyaçlarının teminine yöneldi. Şizo neredesin? Gel. Gel kınalık ekleyeyim, gel anlat hadi. Demin atıp tutuyordun ya, gel görelim senin demokratlığını. Valla bak çok açık söylüyorum, atacağım yayından. Şimdi burada görüş bildireceksin. Yoksa ben seni yayından sonra atacağım. Burada hiç kimse haksız yere yayından şutlanmadı. Hiç. Seni de söyleyerek hani şunu demeyin ne olur. Bir trolle mi uğraşıyorsun? Devleti soyan tüm hırsızların Allah be. Kim mesela onlar, isim ver. İsim ver. Mesela Colin McYol var mı içinde? Efendim? Var. Ben demiyorum, Sayıştay diyor. Ne yapalım şimdi? Ne diyorsun mesela? Ne yapalım burada? Hani diyordun ya Ünsal Başkan, öyle oldun bunu yapıyorsun, böyle oldun bunu yapıyorsun. Sen yapsana. Yap ya Allah aşkına. Ya var ya. Ya... Ya boş boş konuşuyorsunuz gerçekten. Yani size verdikleri paraya yazık. Harbi söylüyorum bak, paraya yazık. Kafaları zerre kadar çalışsa size 5 kuruş para vermezler. Çünkü bu parayla yapılacak rezalet değil ya. Para karşılığı bile olmaz. Yani iğrençlik ya. Mustafa Bildirici'nin haberi. Dikkat! Esas vaka Eskişehir'de. Eskişehir Seyit Gazi'de 31 Mart'tan önce sözü verilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla da yatırım sürecinin başladığı duyurulan hastane seçimi CHP kazanınca unutuldu. Yok canım. Aa. Aşk olsun. Olmaz olmaz. Olmaz, olmaz. Yok. Berkay Sağol'un bir haberi var burada. Aslında bu haberin biz öncüsünü yanlış hatırlamıyorsam 3 ay kadar önce görmüştük. Hani demiştim ya bak bu haber çok önemli. Ekonomi haberi, gerçek ekonomi haberi bu işte diye. Hatırlıyor musunuz? Kasa satışları patladı haberi. Hatırladınız mı? Şunu sormuştum ya, bir dakika kardeşim. Ya insanlar neden bankacılık sistemi çalışıyor Türkiye'nin? Neden parasını bankaya yatırmaz da evine kasa alır, iş yerine kasa alır? Soru buydu, hatırlıyor muyuz? Hatırladık mı? Ülkedeki politik iklim bankacılık sistemine de zarar veriyor. Tasarruflarını korumak isteyen bir kısım tedirgin yurttaş bankadaki parasını ev tipi kasalarda saklamaya başlayınca kasa imalatçıları siparişe yetişemiyor. Kasa üreticisi Erdem Ayyıldız talebin yükseldiğini söylerken ilginin altında yatan nedenin güvensizlik olduğunu vurguluyor. Ben demiyorum, kasayı yapan adam söylüyor. Niye? Bir daha bakalım mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nu şirketinizde genel müdür yapar mısınız? Yapmam. Hazine ve sakın duymayacağım. Aşk olsun. Duymayacağım. Şunlar ya. Şunlarla aynı tarafta olmayı içine sindirebiliyor musun sen? Yani isim Şizo Lover olabilir de hani böyle bir şey sindirebiliyor musun içine ya? Şu zihin düzeyinde adamlarla. Vay arkadaş ya. Ondan sonra anlatıyor. Anlatıyor bana. İnsanlık anlatıyor. Hepsinin Allah belasını versin falan. Ya hiç mi çalışmıyor güzel kardeşim kafan? Gerçekten hiç mi çalışmıyor yani? Sanırım öyle. Evrensel'in manşeti çocuklarımızın eğitime eba oldu. Bugün kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiliyor ancak veliler ve eğitimciler alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söylüyor. Ali Ağa'da konuştuğumuz kadınlar çocuklarımızın eğitime eba oldu diyor. Bakın şunu çok net koyalım ortaya. Ya bir Milli Eğitim Bakanı eğer çıkıp karar veliye bıraktık diyorsa o Milli Eğitim Bakanı'na gerek yoktur kardeşim. Yoktur. Nokta. Devamı yok. Sen ne işe yarıyorsun birader? Sen ne işe yarıyorsun ya onu söyle. Sen vereceksin bu kararı. Sen o kurumun başındasın. Ulusal eğitimin başındasın. Sen o kararı veremiyor musun? Bana hikaye anlatma ya. Hiç hikaye anlatma. Sorumluluğu veliye yükle. Şahane hayat ya. Şahane hayat. Öyle ülkeyi herkes yönetir. Ne olacak ki? Sorumluluğu veliye bıraktığında ne oluyor? Bir şey çıkarsa sen üstlenmiyorsun ki. Yollamasaydın okula diyorsun. Yalan mı? İşte bak yani ondan sonra iyi yönetim hiç mi iyi bir şey yok? Var mı? Sen söyle. Ya Yeni Şafak okuyayım sana. Tüm dünya bunu görsün. Ermenistan'dan sivillere en büyük saldırı. 9 kişi öldü. Ermenistan ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Gence'ye füzelerle saldırdı. 4'ü kadın 9 kişi öldü. 34 yaralı var. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyunu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir. Uluslararası kamuoyu yükseltmelidir ifadeleri eşliğinde şehrin harabeye dönmüş görüntülerini paylaştı. Al, ateşkesin içinde sen neredesin birader? Sen neredesin ya? Rusya Devlet Başkanı ilan ediyor ateşkesi. Haberin olmuyor senin. Sen hala Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü Karabağ bizim için önemlidir diyorsun. İşgal altındaki topraklardan çekilmediğin sürece ya yalansa ne olur yalan deyin ya. İşgal altındaki topraklardan Ermenistan çekilmediği sürece ateşkes konuşulamaz diyorsun. Doğru mu? E sen daha bu cümleyi kuruyorsun. Arkasından ateşkes ilan ediliyor. KKTC'de seçim heyecanı. Kıbrıs Türk halkı gelecek 5 yıl görevde kalacak Cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Haberin fotoğrafı ne? Ersin Tatar. Bir tek o mu girdi seçime? Yani bizim için öyle. Keşke tek o girseydi. Yani. Bak göreceğiz. Göreceğiz şimdi. Ben size söyleyeyim. Bu hafta içinde Kıbrıs KKTC haberlerine hazır olun. İktidar gazetelerinin tamamında hazır olun. Çünkü başka çare kalmadı. Başka çare kalmadı yağdıracak oradan. Mustafa Akıncı ile ilgili. Bak bekleyin ya kesin video falan bile basacaklardır bunlar. Ciddi söylüyorum. Başka çaresi yok. Akşam. Katil ateşi kesmedi. Ermenistan çocukları vurdu. Cephede bozguna uğrayınca ateşkes diye çalmadık kapı bırakmayan Ermenistan gece yerleşim yerlerine roket yağdırdı. 11 sivil şehit düştü. 35'i yaralı. Kıbrıs Türk halkı geleceğini oyladı. KKTC Doğu Akdeniz'deki gerilimin arttığı bir dönemde yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Size bir soru. Haberde kimin fotoğrafı var? Buyurun. Doğru cevap Yıldız Tilbe. Ya sizin yapacağınız haberciliğin içine tüküreyim ben. Hakikaten içine tüküreyim sizin yapacağınız haberciliğin. Eşitliğin, adaletin, savunduğunuz eşitliğin ve adaletin içine tüküreyim ben sizin. Gerçekten. Ama bu dönem böyle anılacak. Yaptığınız bu iğrençliklerle anılacaksınız. Göreceksiniz. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu şirketin başına getirir misin? Getirmem. Ama sana insanlar nasıl para veriyor ya? Bir de destekliyorlar ya. Bunların internet sitelerini falan. At tut. Neyse ya dünyanın en güzel gazetesi var elimizde. Oh! Emekliye 2550 lira. Sabahlar olmasın. Niye? Bak haberin yan başlığına bak. Dikkat dikkat. Bankalar promosyon vermek için birbiriyle yarışıyor. Promosyon vereceğiz. Açılın. Ben vereceğim. Ben 300 bin lira veriyorum. Ben daire vereceğim promosyon. Emekli bize gelmeli. Niye istiyor bankalar emekliyi? Çok para kazanıyorlar. Ya bugün 10 tane emeklinin mevduatını al şubene. Bak 37 bin euro aylıktan hesapla. Sadece kabaca öyle hesapla. Yani aşağı yukarı hani böyle hemen hemen 450 bin euro falan yıllık mevduatın dönüyor. 10 tane emekli al. Oh Allah bereket versin. 4,5 milyon euro. O yüzden bankalar yarışıyor. Çok para veriyorlar bu emekliye ya. Vallahi dengeleri bozacaklar yemin. Korkum ondan. Yoksa versin yani. Ne zaman emekli olurum? Onu söyleme. Borsada kazanma yolları. Tahvili seçen kâr etti. Yalancının? Ya ağır konuşmayalım da yine de. Yani tahvili seçen de kâr etti. Heh, o olur. Evde var zarar. Evde. Bak. Murat Dalkılıç Hande Erçel'le yaşamak için villa kiraladı. Villayı kiralarken öyle kiralamış sahibine. Sahibi demiş ki hayırdır villamı niye istiyorsunuz? Hande Erçel'le yaşamak için demiş. Ha baştan söylesene onu. Tamam o zaman demiş o da. Bir yıl için 600 bin lira peşin ödeme yaptı. Allah bereket versin. Var ki veriyor. Tamam. Ancak ilişkisi bitince lüks evin kapısını açmadı. Nasıl bir cümle lan o? Kapısını açmadı yani bunalıma girdi, arkadaşlarını falan ev almadı anlamında mı? Ha oturmadı hiç. Ne diyorsun 600 bin? 600 bin lira diyorsun Erkan Kolçak diyorsun. Oo kötüymüş be. Etiler'de kiralık daire bakmaya başladı. Verilmişi var 600 bin lira peşin ödemelisi. Bence otur. Her gün bakıp ağlarsın. Ben nasıl 600 bin lira lan inanılır gibi değil. Ağlarsın yani. Pancar güç katar. Neye? Genel. Yani pancar güç katar. Renk katar. Bak güzel hamur açarken suyunu kullanabilirsiniz. Yani kırmızı çok güzel bir renk verir. Vallahi. Hatta böyle yeni dönemin şefleri pek çok insan ilk Rener Recep'i ile başlamıştı. Böyle onun suyuyla tatlı bile yapıyorlar. Renk tamamen doğal olsun her şey diye. Gıda boyası kullanmadan. Ama güç katar mı? Bilmiyorum. Ona şey yapamam ama öbürü olur. Kilo alma, yaşlanma. Harbi mi? Tabii be, saçmalama. Genç kalmanın yolu sağlıklı hayattan geçiyor. Kesin mi? %100. İdeal kilonuzda kalın. İdeal kilomuz? İşte o tartışmalı. Yani bir dönem işte bel çevresi, boy kilo endeksi falan o yapılıyordu ya. Tartışmalı ama sen ideal kilonda kal. Bilmiyorum ki. Ya tamam kal işte uzatma. Uzatma. Düzenli yürüyüş yap. Sigara ve alkolü bırak. Zihnini sürekli çalıştır. Olur yani. Bana uyar yani. Ailemizin doktoruna Nafiz Karagöz olan çocukları bir çekersek. Gencim. Ama aşk sıkıntılı. Erken andropoz muyum? Ney? Gencim, evet. Ama aşk sıkıntılı. Erken andropoz muyum? Hocam ama andropozun genelde hani tanımında ben mi yanlış biliyorum? Yayını izleyen hekimlerden yardım istesem. Ya andropozun doğrudan, erken andropoz tamam da yaşlılıkla doğrudan tanımından itibaren bir ilişkisi yok mu? Ben yanlış mı biliyorum ya? Yaşlanmaya bağlı bir takım belirtiler eşliğinde olmuyor mu? Yani menopoz da kadında aynı şekilde değil mi? Hocam, ya bence bunu bir sorgulayalım. Gencim dediği arkadaşın kaç mesela? Gencim de 69 yaşındayım. Bu nereden çıktı? İse o zaman tamam. Bunu konuşalım. Ama 19 yaşındayım, andropoz muyum? O değil hocam, oradan giremeyiz ona. Bir bence bakın yani, hani kendi hayatta yapmaz öyle bir şey. Geliyor bu mektuplar. Da işte soramıyorsun ki mektupta gelince adrese bakıp. Yani hani bakalım hangi adresten geliyorsa ona bir şey yapalım. Bir bize GBT'sine bir bakalım arkadaşım. Genç dediği kaç yani? Fireldak mı? Allah sizi kahretmesin. Ben bugün çok özür dileyerek söyleyeyim. Ben şeye bakamadım. Manşetine bakmadım. Bugün hani grafik yaparak kıçtan uydurulmuş manşet Fireldak. Fire. Altına da İngilizce ateş demiş. Fırıldak yerine. Paşinyan köşeye sıkışınca ateşkes yaptı. Ateşkes yaptı. He lan o aceleye geldi. Ateşkes ilan etti o. Yaptı olmamış değil mi? Ateşkes yaptı. Ben ateşkes yaptım demiş şuraya. Tutamadım daha çok yani. Yoksa yapmayacaktım. Ben de biliyorum ateşkes buraya yapılmaz ama tutamadım işte. Ateşkes ilan etti o. Ama ilk fırsatta sözünden caydı. Cepheye 100 kilometre mesafedeki Gence'de sivilleri bombaladı. 9 insan öldü ya. Siz bu haberi küçültüyorsunuz bunu yaparak. Yıkılmayacağım. Yapma, yapma. Böyle Türkçe konuşmayın ne olur. Ya hafta sonu size bir şey söyleyeceğim ne olur. Lütfen izleyin ne olur. Ben daha önce de söylemiştim mesela. Ben kafa boşaltmak için magazin seyrediyorum. Vallahi bak. Bir şu hani yemek şeyleri, mutfakta geçen yarışmalar var ya. Bazen onlara takılıyorum. Ya bu, normalde sokakta görsen selamlaşmayacağın insanlarla aynı evde buluşuyorsun falan ya. Sofraya hayatta beraber oturmayacağın insanlarla. Hani böyle parmağa barnak diyen tip diyor ki Şam'dan hiç olmamış. Ben puanım 4. Şam'dan olmadığı için. Baban da Şam'danla yiyordu çünkü sofrada değil mi? Bir onu bir de magazin programı. Süper çünkü içeride konuşulan insanın hiç bir önemi yok. Saçma sapan tipler. Fakat bir abla keşfettim. Ya tavsiye ederim size de. Hakikaten muhteşem ya. Bak bir konuştuğu konu hakkında hiçbir fikri yok. Hiçbir fikri yok. Gerçekten. Şeyi tanıyor. Figürlerin hepsini tanıyor. Muhtemelen kendi de onlardan biri olmak istiyor. Fakat ya Türkçe bu kadar mı kötü konuşulur abi? Ve zor zor. Bak bu kadar kötü konuşmak zor. Biliyorum da söylüyorum. Mesela Türkçe'de E'yi açık kullanmak genel ve yaygın bir hatadır. Kendi der insanlar. Kendi denmez. Kendidir o. Ama iki E'yi üst üste açabilmek gerçekten büyük başarı. Abla çaşma diyor ya. Çaşma. Şimdi kameralarımız çaşmada. Ya çok muhteşem ya. Muhteşem. Kanal D'de ismini cismini bilmiyorum. Sarışın güzeldi. Gencecik bir kız. Çaşma diyor. Çaşma. Abla açtığında birini kapat. Ceryan yapar o. Vallahi. Hani çaşme. Çeşme. Ona varım ama çaşma bu büyük başarı ya. Ve o açık kalırsa ikiye de çok ceryan yapar. Ceylan yapar hatta. Müthiş mi? Vallahi bence şey yapın. Muhteşem bir abla. Ben ne gün seyrettim? Pazar. Dün sabah seyrettim. Kanal D'de magazin programı sunuyor. Ve ikiye'yi aynı anda açabilen 37 yıldır hayatımı Türkçe konuşarak kazanıyorum. Bak yemin ederim ben yapamam. Şu size yapmaya çalıştığım taktik var ya doğrusu değil. O daha güzel yapıyor. Çaşma diyor çaşma. Şimdi kameralarımız çaşmada. Müthiş ya. Yıkılmayacağım da öyle bir şey zannettim ama değil galiba. Bursa'da 700 yıllık çam 100 sene önce İngiliz denizaltısı tarafından bombalandı. Yıkılmadı. Gazi ünvanıyla taçlandırıldı. Güzel. Evet. Ferrari 1 var. Ferrari 1 mi? O ne lan? Araba Ferrari. Ya işte. O da bizim başarımız. Bak, İtalyan şirket kişiye özel araç yaptı. Bir adet üretilen Ferrari Omologata görücüye çıktı. Bir kişiye yapıldığı için Ferrari 1. 2, Ferrari 2. Ferrari 2 bak çok iyi lan. Harbi söylüyorum o K'yi de Türkçe yazmazsın, C ile yazarsın. Ferrari'çi gibi böyle acayip güzel imza araba olur. Ha. İki kişi de var dünyada. Artık sürmüyoruz. Sürmüyoruz. Dadacığım. Covid yüzünden artık sürmüyor ruj. Covid-19 salgını kozmetik sektörünü de vurdu. En az satılan ürün ruj oldu. Artık sürmüyor ruj. Hastasıyız bunu. Ya bak önümüzdeki hafta sonu lütfen izleyin ablayı. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. İki E'yi aynı anda açabilen benim tanıdığım bak arkadaşlarım var. Bu işi beraber başladığım çocukluk arkadaşlarım var. Çok iyi insanlar var. Gerçekten Türkçeyi çok güzel kullanan insan. Haluk Hoca gelmiş. Haluk Bilginer aramızda. Hocam hoş geldiniz. İki E'yi aynı anda açabilir misiniz hocam? Vallahi ben yapamam. Ciddi söylüyorum yapamam. Çaşma diyor abla ya çaşma. Kameralarımız çaşmada. Üç hatta çaşmada. Oha üçüncüyü de açıyor. Bak ben yapamıyorum. Benimki doğrusu değil. Dinlemen lazım. Mutlaka görün derim. Çok acayip. Türkçe açısından yani gerçekten insanın içi parçalanıyor ama magazin bilmiyorum. Ben Kanal D'de izledim. Kanal D'de hafta pazar günü dün saat 12 civarı falandı. İşte neyse adı bilmiyorum. İsmine bakmadım çünkü. Ben çok etkilendim abladan. O yüzden yani isme bile bakamadım. O derece. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayatlarımız aynı değil. Gerçekten değil. Zor şu dönemde demiş Haluk Hoca. Valla bugünlerde zor hocam. Çok haklısın. Biz aynı şeye inanmıyoruz ama aynı ülkeyi seviyoruz. Hepimiz vatanımız için iyi bir şeyler düşünüyoruz. Evet, siyasi görüşlerimiz farklı. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, ne bileyim eğitim düzeyi, yetiştirilme tarzı, cinsel yönelim, inanç, inançsızlık, engel, engelsizlik, hepsi farklı ama aynı ülkeyi seviyoruz ve bizim için yetiyor. Gerçekten yetiyor. Çünkü biz bu ülke için güzel hayaller kuruyoruz ve bunları konuşuyoruz. Konuşmazsak uzaklaşacağımızı, o uzaklığın ayrılık getireceğini biliyoruz. Buna direnmenin yolu da korkmadan ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Bu kadar. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve bu yayın, bunun yapıldığı bu yayın sürsün istiyorsanız şöyle destekleyebilirsiniz bu yayını. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Benim kanalıma abone olmanızı rica ediyorum sizden. Ne olacak? Bir, kanal daha görünür hale gelecek. İki, yayını eğer beğendiyseniz şu yukarı doğru parmak işareti var. Onu da tıklarsanız yayın daha tanınır hale gelecek. Ama daha önemlisi siz, ben bugünün saçma abuk medya düzenine mahkum değilim demiş olacaksınız. Bu kadar. Yanda zil var. Ne işe yarar? Şu işe yarar. Yayın başlamadan size haber gelir. Hadi yayın başlıyor diye. Bir de katıl düğmesi var. Katıl düğmesi de son dönemde girdi. Eğer isterseniz kullanacağınız bir düğme. Siz isterseniz bu yayını küçük katkılarınızla destekleyebilirsiniz. İstemezseniz canınız sağ olsun. Yayın hep parasız ve hep parasız olacak. Bu size taahhüdüm. Bunun dışında bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt veririm ben size. Ama hepsinin ötesinde en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Başta söylediğim gibi ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Eğer bir aksilik olmaz, ölmezse akılırsam yarın sabah saat 9'da buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.